Ayrım 7, sayfa 69. Ama 711. gece olunca demiş ki, çöken bir kule gibi yere devirmiş ve silahlarının çıkardığı gürültü yankılar uyandırmış. Ve ruhu sonsuz olarak ilk arkadaşınınkine ulaşmak üzere yüce yargıcın hiddetiyle ateş almış bulunan söndürülemez alevlere karışmış. O zaman Meryem Ece, atı layık ile ordu önünde yeni bir yarım çark yaparak, "Esirler nerede? Atlılar nerede? Yiğitler nerede? Tek gözlü vezir, o köpek nerede? Cesareti varsa içinizden en yiğit olanınız ortaya çıksın. Ey Hristiyanlar, bir kadının kol gücü önünde titremekteyseniz kendinizden utanın," diye haykırmış. Bütün bunları duyup gören Franklin'in kralının son kertede onuru kırılmış. Ve iki değerli savaşçının yetişinden ümidi kırılmış olarak adı Fasyan olan ve yellenmesi kadar oğlancılığıyla da ünlü olan üçüncü savaşçıyı çağırmış. Mardrus'a göre Petteur, çok yellenen olan Fasyan, Lipman'da Kasyan ya da Kasyan olarak belirtilmiştir. Ve ona, "Ey Fasyan, sen ki oğlancılık başlıca erdemi olan birisin. Şimdi iki arkadaşının ölümüne neden olan bu sefiheyle boğuşmak ve onların öcünü almak sırası sende," demiş. Fasyan savaşçı da duyduğu ve itaat ettiği cevabını vererek ardında ortalığı çınlatan ve beşikteki bir yavrunun korkudan saçlarını beyazlatmaya ve bir geminin yelkenlerini şişirmeye yetecek güçte yellenmeler savurarak atını dört nala kaldırmış. Ama Meryem Ece de kendi bakımından layiki parlayan şimşekten düşen doludan daha büyük bir hızda dört nal sürmüş bulunuyormuş. İkisi birbirinin üzerine iki koç gibi saldırmışlar. Ve öylesine şiddetle çarpışmışlar ki iki dağ birbirine vurmuş sanılırmış. Frank savaşçısı Ece'nin üstüne atılarak büyük bir haykırışla öfkeli bir saldırıda bulunmuş. Ama Meryem Ece bundan kıvraklıkla sakınmış. Düşmanının kargısına ustaca vurup ikiye bölmüş. Sonra Fasyan savaşçı atılımının hızıyla yanından geçip giderken ardından yetişerek kendi kargısının sapıyla rakibinin iki omuzunun arasında öylesine bir şiddetle vurmuş ki onu atından düşürmüş. Ve bu hareketi müthiş bir haykırışla eşlendirip sırt üstü yerde yatarken onun üzerine atılarak bir vuruşta kargısını ağzından sokup silahının ucuyla başını toprağa mıhlamış. Bunu gören tüm savaşçılar ilkin dilsiz ve şaşkın halde kalmışlar. Sonra birdenbire başlarından ürkü titremelerinin geçtiğini duyumsamışlar. Çünkü artık bunca yiğitlik gösteren kahramanın bir yaratık mı yoksa bir şeytan mı olduğunu bilmiyorlarmış. Ve selameti sırtlarını dönüp bacaklarını rüzgara terk ederek kaçmakta bulmuşlar. Ama Meryem Ece mesafeyi ayaklarının altında yok ederek onların ardından uçmuş. Ve onlara toplu halde ya da teker teker ulaşarak ve fır dönen kılıcıyla vurarak her birine birer yudumda ölümü tattırıp onları bahtlarının okyanusuna gömmüş. Yüreği öylesine sevinç doluymuş ki ona dünya içine sığmaz gibi görünmüş. Ve öldürdüğünü öldürmüş, yaraladığını yaralamış ve toprağın üstü enine boyuna ölülerle kaplanmış. Franklin'in kralı ellerini umutsuzluktan gökyüzüne kaldırarak dağılmış askerlerinin ortasında tıpkı koyun sürüsünün ortasında fırtınanın izlediği bir çobanın kaçtığı gibi savaşçıları ve rahipleriyle birlikte kaçmış. Ece de aynı şekilde izlemeyi sürdürerek onları güneş tamamıyla solgun mantosuna bürününceye kadar izlemeyi sürdürerek büyük bir kıyıma uğratmış. Ve ancak o zaman Meryem Ece muzaffer seferini durdurmayı düşünmüş. Geri dönmüş ve onun hakkında tedirginlik duymaya başlamış olan sevgilisi Nur'u bulmaya gitmiş. Ve o geceyi paylaşılan okşayışlar ve aşkın şehveti içinde onu kurtarmak ve sonsuza dek Hristiyan kıyımcılığından korumak için harcadığı çabalar ve tehlikeleri unutarak onun kollarında dinlenerek geçirmiş. Ve ertesi gün bundan böyle yaşayacakları en hoş yerin neresi olacağını birlikte uzun boylu tartıştıktan sonra Şam'ın iklimini tanıyıp denemeyi kararlaştırmışlar. Ve bu hoş kente gitmek üzere yola koyulmuşlar. İşte onların durumu böyleymiş. Franklin'in kralına gelince, burnu iyice uzamış ve midesinin torbası üç soylu silahşörü Barbut, Bartus ve Fasyan'ın ölümü ve ordusunun yenilgisi nedeniyle iyice tersine dönmüş olarak Konstantiniyye'deki sarayına dönmüş. Ve devlet meclisini toplayarak ayrıntılarına pek girmeksizin uğradığı bahtsızlığı açıkladıktan sonra onlara nasıl bir yol izlemesi gerektiğini sormuş. Ve bu bin utanmaz boynuzlunun kızının şimdi nerede bulunduğunu bilmiyorum. Ama bir Müslüman ülkeye gittiğine inanmaya eğilimliyim. Ona göre güya orada erkekler güçlü ve yorgunluk ne bilmezmiş. Çünkü bu orospunun kızı kaynağını cehennemden alan sönmez bir ateştir. Bitip tükenmez arzularını yatıştırmak için Hristiyanları yeter derecede iri organlı bulmuyormuş. Şimdi ey soylu kişiler, bu can sıkıcı durumda ne yapmam gerektiğini size soruyorum, diye eklemiş. Soylular ve keşişler ve krallığın ileri gelenleri de bir saat süreyle düşünüp sonra, ey zamanın kralı, bize göre bütün bunlar olup bittikten sonra senin yapacağın tek iş kalıyor. O da armağanlarla birlikte iki kaçağın ulaşmış bulunacağı toprakların ve ülkelerin efendisi olana, Müslümanların kudretli halifesi Harun Reşit'e bir mektup göndererek, kendi eline yazacağım bu mektupta ona her türlü vaatler ve dostluk yeminleri ederek kaçakları yakalatmasını ve koruma altında sana Konstantiniyye'ye göndermeye rıza göstermesini sağlarsın. Bu mektup seni ve bizi kafirlerin bu hükümdarına karşı hiçbir bağlantıya sokmaz. Çünkü o bize kaçakları sunduğu andan başlayarak yanlarında bulunan Müslümanları kıyıma uğratır ve yeminlerimizi ve bağlantılarımızı Muhammed'in çömezleri olan bu kafirlerle yaptığımız her anlaşmada göstermek alışkanlığında olduğumuz gibi unuturuz, diye yanıt vermişler. Ve Frank kralının soylu silahşörleri ve rahipleri işte böyle konuşmuşlar. İnançsızlıkları ve hainliklerinden ötürü Tanrı bu dünyada da ötekinde de belalarını versin bunların. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 712. gece olunca demiş ki, Frank kralının soylu silahşörleri ve rahipleri işte böyle konuşmuşlar. İnançsızlıklarından ve hainliklerinden ötürü Tanrı bu dünyada da ötekinde de belalarını versin bunların. Kendi silahşörlerinkinden de alçak bir ruha sahip olan Konstantiniyye Franklerinin kralı bu ihanet dolu görüşü izlemekten geri kalmamış. Ama ihanetin er veya geç kendi tertipçilerine döndüğünü ve Tanrı'nın her zaman kendisine inananları gözettiğini ve onları kokuşmuş düşmanlarının tuzaklarına karşı koruduğunu bilmiyormuş. Bunun üzerine eline bir kalem ve bir kağıt almış ve Grekçe yazdığı bu mektupta Halife Harun Reşit'e en saygılı ve en hayranlık ve dostluk dolu ifadelerden sonra şöyle diyormuş. Ey Müslümanların kudretli emiri kardeşimiz! Benim Kahire'den Mısırlı bir gencin kendisini baştan çıkarmasına izin veren, sonra da onunla birlikte kaçan, senin ve egemenliğindeki ülkelere götürülen doğası bozuk bir kızım var. Bundan dolayı senden, ey Müslümanların güçlü emiri, onun bulunması için gerekli araştırmaları yaptırmanı ve güvenli bir gözetim altında kızı bana geri göndermeni rica ediyorum. Ben de bunun karşılığında kızımla birlikte nezdimizde göndereceğim bu gözetimcileri gerekli onur ve saygılarla baştan ayağa donatacağım. Ve senin hoşuna gidebilecek her şeyi yapacağım. Böylece sana minnettarlığımı göstermek ve dostluk duygularımı kanıtlamak için başka şeyler arasında başkentimizde senin seçeceğin mimarların eliyle bir cami inşa ettirmeyi vaat ediyorum. Ayrıca sana eşini kimsenin görmediği tarifsiz servetler, hunilere benzer genç kızlar, sakalı bitmedik ay yüzlü oğlanlar, ateşin imha edemediği hazineler, inciler, değerli taşlar, atlar, kısraklar, taylar, dişi develer ve deve torunları, bizim iklimlerin en iyi ürünleri yüklenmiş katırlar yollayacağım. Ve bütün bunlar sana yeterli görünmüyorsa senin topraklarını genişletmek için krallığımın sınırlarını daraltacağım. Ve bu vaatleri sana ben, haça tapanların kralı Kaiser olarak mühürleyip onaylarım. Ve Franklerin kralı bu mektubu mühürledikten sonra onu tek gözlü ve topal yaşlı vezirinin yerine atadığı yeni vezire vermiş. Ve ona bu Harun'la görüşme ruhsatı alırsan ona de ki, ey kudretli halife, senin nezdinde aceyi bulma talebiyle geldim. Çünkü bize önemli bir işlev olarak verilmiştir bunun emri. İstememiz uygun kabul görürse sana en zengin armağanlar gönderecek olan efendimiz kralımızın minnettarlığına güvenebilirsin de demiş. Sonra böylece elçi olarak göndereceği vezirin gayretini kamçılamak için Franklerin kralı ona da eğer elçiliği mutlu bir başarıyla sonuçlanırsa evlilik yoluyla kızını ona vereceğini, onu servet ve ayrıcalıklarla donatacağını vaat etmiş. Sonra ona izin vermiş. Ve üstüne basa basa bu mektubu halifenin kendisine sunmasını önermiş. Vezir de kralın önünde elleri arasında yeri öptükten sonra yola koyulmuş. Uzun bir yolculuktan sonra maiyetiyle birlikte Bağdat'a ulaşmış, orada 3 gün dinlenmekle işe koyulmuş. Sonra halifenin sarayının nerede bulunduğunu sormuş ve kendisine gösterilince oraya giderek Emirül Mümininden görüşme isteminde bulunmuş. ve kabul salonuna alınınca vezir kendini halifenin ayaklarına atarak elleri arasından 3 kez yeri öpmüş ve kendisine verilen görevin konusunu birkaç sözcükte açıklamış. Ve efendisi Meryem Ece'nin babası Franklerin kralının mektubunu sunmuş. El-Reşid mührü söküp mektubu okumuş. Tüm içeriğini kavradıktan sonra bir inançsız kraldan geldiği halde istenen şeye karşı uygunluk göstermiş. Ve hemen orada tüm Müslüman eyaletlerdeki valilere mektuplar yazarak onlara Meryem Ece ile yoldaşının eşkalini bildirmiş. Ve fazladan başarısızlık ya da ihmal durumunda da en ağır cezaların verileceğini belirterek bunların bulunur bulunmaz gecikmeden ve güvenilir bir muhafız takımıyla sarayına yollanmalarını emretmiş. Ve atlı ya da heci develerine binmiş haberciler her yöne doğru yola çıkmış. Ve her biri eyalet valilerine ayrı ayrı mektuplar götürmüş. Ve halife onları beklerken Frank elçisini ve tüm maiyetini sarayda kendi yanında alıkoymuş. İşte bu iki ayrı hükümdarın tutumu ve konuşmaları böyleymiş. Ama iki aşağı gelince onlarınki de şöyle. Ece tek başına babası Frank kralının ordusunu bozguna uğratınca ve boy ölçüştüğü 3 soylu dövüşçünün cesetlerini akbabalara yem yapınca Nur'la birlikte Suriye'ye doğru yola koyulmuş ve mutlulukla Şam kapılarına ulaşmış. Ama sevdalarının belirtilmesine vesile olacak güzel yörelerde duraksayarak yolculuk yaptıklarından ve düşmanlarının kendilerini hazırlayabilecekleri tuzaklardan kuşkulanmadıklarından, halifenin ayağına çabuk habercilerinin ulaşıp kentin valisine ilgili buyrukları içeren mektubu verdikten birkaç gün sonra Şam'a ulaşmış bulunuyorlarmış. Ve kendilerini herhangi bir kimsenin bekleyeceğini düşünmediklerinden güvenlik güçlerinin casuslarını adlarını sakınmadan vermişler. Onlar da kendilerini tanıyıp valinin muhafızlarına yakalatmışlar. Muhafızlar zaman yitirmeksizin onları yollarından çevirerek ve kente girmelerine izin vermeksizin tehdit eden silahlarla kuşatarak ve de kendilerine eşlik ederek Bağdat'a gitmeye zorlamışlar. Ve oraya 10 günlük zorlu bir yolculuk yapıp çölü geçtikten sonra yorgunluktan bitkin olarak getirilmişler. Ve saray muhafızlarıyla çevrili yargılama divanına sokulmuşlar. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 713. gece olunca demiş ki, saray muhafızlarıyla çevrili yargılama divanına sokulmuşlar ve halifenin haşmetli varlığı karşısında iyice boyun kırıp elleri arasından yeri öpmüşler. O sırada görevde bulunan mabeyinci, ey emirül müminin, işte Frank kralının kızı Meryem ile onu kaçıran Kahire'den Tacir Tacinoğlu Nur karşınızdalar. Kentin valisinin buyruğu üzerine ikisini de Şam'da tutuklamışlar demiş. Bunun üzerine halife gözlerini Meryem'e çevirmiş ve endamının zarafetinden ve hatlarının güzelliğinden hayranlık duymuş ve ona Frank kralının kızı Meryem sen misin diye sormuş. O da evet ben Meryem Ece'yim ve inancın koruyucusu olan Tanrı'nın elçisinin soyundan gelmiş bulunan senin kölenim diye yanıt vermiş. Halife bu yanıttan çok şaşırarak bu kez Nur'a dönmüş. Ve onun da gençliğinden ve tatlı yüzünden büyülenerek kendisine ve sen Kahireli Tacir Tac'ın oğlu genç Nur musun demiş. O da evet ve ey saltanatın direği imanın savunucusu olan emirül müminin senin kölenim diye yanıt vermiş. Halife ona yasayı hiçe sayarak bu Frank Ecesini nasıl kaçırmaya cesaret ettin demiş. Bunun üzerine Nur verilen konuşma izninden yararlanarak tüm serüvenini en küçük ayrıntılarıyla halifeye anlatmış. O da anlatılanı büyük bir ilgiyle dinlemiş. Ama onu burada tekrarlamanın hiçbir yararı yok. Bunun üzerine El-Reşid, Meryem Ece'ye doğru dönerek ona, ''Bil ki baban Franklerin kralı, burada gördüğün elçiyi kendi eliyle bir mektup yazarak bana göndermiş. Bu mektupta eğer seni kendisine geri gönderirsem, minnettarlığını başkentte bir cami yaptırarak göstereceğini açıklıyor. Sen buna ne diyeceksin?'' demiş. Meryem başını kaldırmış. Hem tatlı hem de kararlı bir sesle, ey emiril müminin, sen yeryüzünde Tanrı'nın temsilcisisin ve de sonsuza dek barış ve dua üzerine olası elçisi Muhammed'in yasalarının sürdürücüsün. Ben Müslüman oldum ve Tanrı'nın birliğine ve Muhammed'in onun elçisi olduğuna inanıyorum. Böyle olunca ey emiril müminin, sen beni Tanrı'ya şirk koşan, bir Adem oğlu olan İsa'ya Tanrılık sıfatı veren, putlara tapan, haça saygı gösteren, dinsizlikleri içinde her tür ölü ve Tanrı'nın gazabıyla ateşlere atılmış yaratığa batıl bir tapınçla bağlı olanların ülkesine geri mi göndereceksin? Eğer beni bu Hristiyanlara teslim edip böyle davranırsan, bütün insanların hata ve doğruluklarının sayılıp döküleceği ve sadece yüreği saf olanların saygı göreceği kıyamet gününde, seni davranışından ötürü Tanrı önünde ve yeğenin dua ve barış üzerine olası peygamberimiz önünde şikayetçi olacağım diye yanıt vermiş. Halife Meryem'in bu sözlerini ve imanını ikrar ettiğini duyunca böylesine yiğit bir kızın Müslüman oluşuna ruhunun derinliklerinde hoşnutluk duyarak sevinmiş. Ve gözlerinde yaşlarla, "Ey Meryem, Allah beni Tanrı'nın birliğine ve peygamberine inanan bir Müslümanı kafirlerin eline teslim etmekten sonsuza dek korusun. Seni de gözetip korutsun ve inancını arttırsın. Merhametini ve hayırlarını üstüne yaysın. Ve şimdi, yiğitliğim ve gözüpekliğimden ötürü benden ne dilersen dileyebilirsin. Senden hiçbir şeyi esirgemeyeceğime yemin ederim. İstediğin ülkemin yarısı bile olsa. Artık yüzün gülsün ve ruhun şenlensin. Tüm tedirginlikleri içinden kov. Bana söyle ki gerekli olanı yapayım. Bizim hizmetkarımız Kahireli Tacir Tac'ın oğlu olan bu genç adamın senin yasal kocan olmandan memnun değilsen onu da söyle ki gereğini yapayım diye haykırmış. Meryem, nasıl olur da onu istemezlik ederim ey emirül müminin? Beni satın almış olan kişi o değil midir? Bendeki koparılacak çiçeği koparan o değil midir? Benim için birçok kez yaşamını tehlikeye sokmadı mı o? Ve de Müslüman inancının temizliğini bana açıklayarak ruhuma huzur veren de o değil midir? Diye yanıt vermiş. Halife hemen kadıyla şahitleri çağırtmış ve hemen orada onların evlilik sözleşmesini düzenletmiş. Sonra Frank kralının elçisi olan veziri yanına çağırarak, kendi gözlerinle görüp kulaklarınla işittiğin gibi Meryem Ece Müslüman olup bize ait bulunduğuna göre efendinin isteğini yerine getiremem. Yoksa Tanrı'ya, peygamberine kıyamet gününde hesabını veremeyeceğim bir davranışta bulunmuş olurum. Çünkü Tanrı'nın kitabında inananların uhdesinde bulunanlar asla kafirlere verilemez yazılıdır. Böyle olunca efendinin yanına dön ve görüp işittiklerini anlat. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 714. gece olunca demiş ki, İnananların uhdesinde bulunanlar asla kafirlere verilemez diye yazılıdır. Böyle olunca efendinin yanına dön ve görüp işittiklerini ona anlat demiş. Elçi böylece halifenin Frank kralının kızını kendisine teslim etmek istemediğini anlayınca küskünlük ve kibirle davranmak üstahlığını göstermiş. Çünkü Tanrı sözlerinin sonucunu göremeyecek kadar gözlerini kör etmişmiş. Ve Mesih aşkına 20 kez Müslüman da olsa onu efendim olan babasına götürmem gerek. Aksi takdirde gelir ülkeni işgal eder ve Fırat'tan Yemen'e kadar topraklarını ordularıyla kaplar diye haykırmış. Bu sözleri duyan halife son kertede öfkelenerek nasıl? Bu Hristiyan köpeği bize tehdit savurmaya mı yelteniyor? Hemen kentin kapısında başı vurulsun ve bu olay bundan böyle kafirlerin elçilerine örnek oluştursun diye haykırmış. Ama Meryem Ece, ey emirül müminin, muzaffer kılıcını bu köpeğin kanıyla kirletme. Ben ona layık olduğu ilgiyi göstermek isterim diye haykırmış. Ve bu sözleri söyleyerek kılıcını çekip bir vuruşta kafirin başını uçurmuş ve pencereden dışarı fırlatmış. Ve kölelere işaret ederek ayağıyla ittiği bedenini ortadan kaldırtmış. Bunu gören halife, Ece'nin bu denli kıvraklıkla ölüm cezasını yerine getirmesine hayran olmuş. Ve onu kendi urbasıyla giyindirmiş. Nuru da bir onur giysisine bürümüş ve ikisine de zengin armağanlar vermiş. Onların kendisini açıkladığı arzuya göre kendilerini Kahire'ye kadar götürecek şahane bir alay düzmüş ve onlara Mısır valisiyle ulemalar için tavsiye mektupları vermiş. Nur ve Meryem Ece de böylece Mısır'a yaşlı ana babalarının yanına geri dönmüşler. Ve Tacir Tac, oğlunun gelin olarak evlerine bir Ece'yi getirdiğini görerek gururun doruğuna erişmiş ve Nur'u eski davranışlarından dolayı bağışlamış. Ve onun onuruna büyük bir şenlik düzenleyerek kentin ileri gelenlerini çağırmış. Onlar da birbirleriyle yarışarak genç evlileri armağanlara boğmuşlar. Genç Nur ile Meryem Ece uzun yıllar hiçbir şeyden yoksun olmayarak ferahlık ve mutluluk içinde yaşamışlar. İyi şeyler yiyip içerek güçlü, kuru ve uzun süreli çiftleşmelerle sevişmişler. Böylece huzur içinde sonunda mutlulukların imha edicisi, dostların ve toplulukların ayırıcısı, evler ve saraylar yıkan ve mezarların karnını doyuran onları ziyarete gelinceye kadar onurlu bir yaşam sürdürmüşler. Varsın zafer, ölümü tanımayan ve görünmeyenin anahtarlarını elinde tutan tek canlının olsun. Amin. Şah Şehriyar bu öyküyü işitince birdenbire doğrularak "Ah Şehrazat, bu yiğitlik öyküsü gerçekten beni coşturdu" diye haykırmış. Ve bunu söyleyerek yeniden yastıklara dizlerini dayamış ve kendi kendine "Sanırım ki artık bu öyküden sonra bana anlatacak başka bir öyküsü kalmamıştır. Ben de artık onun kellesiyle ilgili olarak ne yapmam gerektiğini düşünmeliyim" demiş. Ama Şehrazat "Evet ey Şah, bu yiğitlik öyküsü hayranlık uyandırıcıdır. Ama eğer bana izin verirsen sana anlatmak istediğim bir başka öyküyle karşılaştırılırsa nedir ki?" demiş. Şah da "Ne dedin Şehrazat? Bundan daha hayranlık uyandırıcı ya da şaşırtıcı olacak acaba nasıl bir öykü anlatmayı düşünüyorsun?" diye sorunca Şehrazat gülmüş ve "Şah karar verecektir. Ama bu gece toplantımızı sürdürmek üzere dinlemesi yorucu olmayan kısa öyküler anlatacağım. Cömertlik ve Görgü Üstüne Öyküler başlıklı kaynaktan alınmıştır bunlar" demiş ve hemen anlatmaya başlamış.